Ayrım 7.
Güzelce onu ödemesi gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve acımadır. Kim bundan sonra saldırıya kalkarsa artık onun için acı bir azap vardır. Demek ki Kur'an kısası farz kılmakla birlikte affedilmeye de imkan tanımakta, hatta affetmenin koşulu olarak da diyet ödenmesini şart koşmaktadır. O halde yazarın ifade ettiği gibi kısasın kalkması dünyada ahlakın yozlaşmasının sebebi olarak gösterilemez. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken çok daha önemli bir durum söz konusudur. Bu da Kur'an'ı yorumlamada ortaya çıkan farklılıktır. Kur'an'ı Abdullah Altay gibi yorumlayanlarla diyet ödeyerek katili affetmek şeklinde yorumlayanlar bulunduğu sürece gerçek adalet nasıl sağlanacaktır? Kur'an adam öldürmenin karşılığında verilecek olan cezayı net bir biçimde belirlememiş, çeşitli seçenekler sunarak kararı kişiye bırakmıştır. İşte beşeri hukukla şer'i hukuk arasında objektife bakımından var olan bu büyük farklılığı görerek şer'i hukuku istemek, bireysel iradeyi objektif hukuk ilkelerinin önüne geçirmeyi seçmektir. Tanrısal vahyi esas alan bir yönetimin tartışılması, eleştirilmesi, bu yönetime alternatif modeller üretilmesi, kısaca bireysel ve örgütsel olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasına izin verilmesi de bir din devletinin kabul edebileceği yöntem olmaktan çok uzaktır. Dini inancın daha önce de belirtildiği gibi tartışılmaz ve dogmatik oluşu, inananların bu alanda özgür düşünce anlayışını sınırlamalarını kendi mantığı içinde doğru kılmaktadır. İslam dininde var olan hoşgörü ve vicdan özgürlüğünün İslam devleti olgusu ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü İslam'da tanınan vicdan özgürlüğü bireyseldir. İslam devletinde yaşayan fakat İslam'ı kabul etmeyen diğer dinlerin inananlarına inançları konusunda baskı yapılmaması ve dinde zorlamanın olmaması bireysel inanç ve vicdan özgürlüğü anlamına gelir. Ancak bir İslam devletinde İslami kurallara aykırı, örgütlü bir siyasal hareketin kabul görmesi ve çoğulcu demokrasi içinde bu harekete siyasal özgürlük tanınması mümkün değildir. Kaldı ki ümmetin vicdan özgürlüğünün sınırları da tartışmaya açıktır. Örneğin Ali İmran suresinin 85 ayetinde, "Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır" denilerek, İslam'ı kabul edenlerin vicdan özgürlüğü ahiret yaşamına ilişkin tehditlerle sınırlandırılmıştır. Yine aynı surenin 3 ve 4 ayetlerinde de Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öç alandır denilmek suretiyle vicdan özgürlüğüne ciddi bir sınırlama getirilmiştir. Bakara suresi 217 ayetteki "Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır" ifadesi bu konudaki özgürlüğün sınırını ortaya koymaktadır. Zira gerçek anlamda bir vicdan özgürlüğü inanmak kadar inanmamakta da özgür olmayı gerektirir. Kaldı ki Kur'an inanmamanın cezasını sadece ahiret yaşamına da bırakmamıştır. Enfal suresinin 59-61 ayetlerinde "İnkar edenler geçtiklerini sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakmazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir. Hiç haksızlığa uğratılmazsınız" denilerek inanmamanın cezasını verme görevini inananlara yüklemiştir. Tevbe suresinin 5. ayetinde ise "Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin" diyerek inanmamanın cezasını ölüm olarak tescil etmiştir. Bu ve benzeri pek çok ayet İslam'ın yayılma dönemi içinde gelmiş ve dine karşı çıkanlar için açıkça öldürme emri vermiştir. Bakara suresi 191 ayetinde de "Onları nerede bulursanız öldürün. Onların sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür" denilerek din uğruna adam öldürmek adeta kutsallaştırılmıştır. Aynı surenin 218 ayeti "Onlar ki inandılar, göç ettiler, Allah yolunda savaştılar, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar" diyerek bu kutsallığı teyit etmektedir. Cihat İslam'da farzdır. Amacı ise dini yaymaktır. Dini yaymanın elbet ki silahlı mücadele dışında yolları da vardır. Silahlı mücadele dini kabulde direnenlere uygulanacak bir yöntemdir. İslam tarihi içinde de uygulama bu yönde olmuştur. Günümüzde siyasal İslamcı radikal unsurlar dini kabulde direniş gösterenlerin Türk toplumu içinde bulunduğu inancındadırlar. Bunlar kendilerine İslam dışı bir din icat etmiş bulunan laiklerdir. O halde bugün için önemli olan bu ayetlerin kutsal kitaba hangi koşullarda konulduğu, geçmişte nasıl yorumlandığı değil, siyasi güce din aracılığı ile ulaşmak isteyenlerce nasıl kullanılacağıdır. Kendini dini mücahit kabul eden, Allah adına savaşma yetkisini kendinde bulan ve Kur'an'a tam olarak uymayı en kutsal görev sayanlar, bu emirleri 1400 yıl öncesi için değil, süresiz olarak doğru ve geçerli emirler olarak kabul etmektedirler. Bu kabulden dolayıdır ki İptace ve Hizbullah gibi örgütler silahlı eylemlerini tanrısal vahyin gereği olarak kabul etmekte ve kutsal bir görev ifa ettikleri inancı ile canlarını Allah yoluna adayarak dine düşman saydıkları aydın ve Atatürkçü insanların yaşamlarına son vermektedirler. Dinin cihat emrini din uğruna yapılacak her türlü mücadele olarak kabul eden siyasal İslamcılar bu düşüncelerini kamuoyuna kendi yayın organları ile de duyurmaktadırlar. İşte 30 Ocak 1997 tarihli Akit gazetesinden bir manşet. İbadetlerin en büyüğü cihat. Bu manşetin altında Profesör Doktor Ali Özek'le yapılan bir röportaj yer alıyor. İslam inanç sistemini anlatan bir alt başlık altında Ali Özek şöyle diyor. Her sistemin kendisine karşı olan sistemlerle yapacağı mücadeleyi değerlendiren bir prensibi vardır. İslam'ın bu prensibine veya nizamına cihat denilmiştir. Bu itibarla cihat vazifesini ihmal eden bir Müslüman, bunun dışında ne kadar hayır ve hasanette bulunursa bulunsun yine de İslami vazifesini noksan yapıyor demektir. Yazının ileriki bölümlerinde İslam'da cihatın iki anlamı üzerinde durulmaktadır. İlk anlamı nefisle cihat olarak açıklanmakta ve bunun nefsi terbiye anlamına geldiği ve esas büyük cihatın da bu olduğu ifade edilmektedir. İkinci cihat ise küçük cihat olarak adlandırılıp cephede düşmanla savaşmak olarak tanımlanmaktadır. Türkiye savaşta olmadığına göre bu küçük cihadın şu anda önemi olmadığı düşünülebilir. Ancak siyasal İslam kendini böyle bir mücadelenin içinde görmüş olmalı ki yazının devamında küçük cihatın boyutları anlatılmaktadır. İslamiyet yalnız belli ibadetleri yapmak, sonra da yan gelip yatmak değildir. Hakiki Müslümanlık icap ederse bizim Müslümanlığı getiren peygamberimizin ve onun ashabının çektiği sıkıntıları çekmek, icabında dövülmek, kovulmak, hatta ölmek, fakat vatan ve millet uğruna doğruyu ve hakkı müdafaadan asla vazgeçmemektir. Allah Teala kıyamet gününde huzura varan kuluna cihat vazifeni yaptın mı? Allah'ın dini İslam'ı muarızlarına karşı müdafaa ettin mi? Bu uğurda ne gibi eziyetlere ve fedakarlıklara katlandın diye sorarsa her Müslüman ne cevap vereceğini şimdiden düşünmelidir. Yazının ilerleyen bölümünde cihadın anlamına daha da açıklık getiren ayetlere yer verilmektedir. Profesör Özek, şüphesiz Allah Teala müminlerden Allah yolunda din uğruna savaşan, öldüren, öldürülenlerin canlarını ve mallarını mukabilinde onlara cenneti vermek suretiyle satın aldı. Allah bunu Tevrat, İncil ve Kur'an'da da kat'i olarak taahhüt etmiştir. Allah'tan başka kim taahhüdünü noksansız yerine getirir? O halde yapmış olduğunuz savaştan size müjdeler olsun. İşte büyük kazanç budur. Tevbe 111. Bu ayette Allah yolunda cihat edenlere cennet vaat olunmak suretiyle İslam'ın en büyük rüknü olan cihadın mana ve ehemmiyeti tam olarak belirtilmiştir diyerek cihat konusundaki İslami yoruma açıklık kazandırmaktadır. Cihat çığlıkları ve intikam yeminlerine bir başka örnekte radikal İslamcıların bir diğer yayın organı olan Cuma dergisinde şu satırlarla dile getiriliyor. Müslüman olarak bizlerin hem namusumuza kastederler, hem ibadet ettirmezler, hem de kendi topraklarında esir hayatını, yani Müslümanı kana akıtarak kazanılmış topraklarda esir gibi yaşatırlar. Bizler artık dinimizi ve topraklarımızı bu pis, necis, soysuz satılmışlardan kurtarmalıyız. Onlara karşı tek yumruk haline gelmeliyiz. Onların o ilkel ve sadist kafalarını koparmadıkça dinim şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda esir olmaya devam edecektir. Biz Müslümanlar, biz de dinimizi ve namusumuzu koruyacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere şehitliği müjdeliyor. Peygamberlikten sonra gelen mübarek makamı. Cihat farzdır. Cihat edelim, birleşelim. Uykudan uyanalım. Bu ifadeler baştan beri yazılanları doğrulayan açık bir kanıttır. Yukarıdaki ifadeler cihat için bir inançsız tarafın olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Zira savaş Allah yolunda yapılacağına göre düşman tarafın Allah'ı ve dini inkarı gerekmektedir. Oysa ülkemizde halk Müslüman ve inançlıdır. O halde bu savaşın karşı tarafı yoktur. Ne var ki bu görüş bir kesim siyasal İslamcılarca kabul görmemektedir. Onlara göre savaşılması gereken taraf laiklerdir. 1 Şubat 1997 tarihli Akit gazetesinde yazar Faruk Köse, "Laik olanın Müslüman olması mümkün değildir. Bir kimse laik ise Müslüman değildir. Müslüman ise laik değildir." demektedir. Bu yaklaşım oldukça geniş kabul görmekte ve cihatın ikinci tarafında belirlemektedir. Yine aynı gazetenin 30 Ocak 1997 tarihli nüshasında Yaşar Kaplan, "Hainlere geçit yok" başlıklı yazısında "Türkiye'de faşist, ateist, kemalist çeteler suyun başını tutmuşlar" diyerek düşman cepheyi daha açık biçimde ifade etmekte ve "Şimdi halkımızın bu ihanete karşı bir hareket başlatması gerekir. Aydın, halk el ele vererek ülkenin geleceği için seslerimizi yükseltmemiz gerekir. Milletlerin milli bir şahlanış olmadan büyük badireleri atlatması mümkün değildir. Bugün milli bir şahlanış başlatma günüdür. Meydanlara inmeye şimdilik ihtiyaç yoktur diye düşünebiliriz. Ama hiç değilse elimizdeki medya platformlarını bu amaçla kullanalım istiyoruz. Haydi platformlara, hainlere geçit yok diye haykıralım. Bu ihanete karşı birleşik cephe oluşturalım ve sesimizi yükseltelim. İhanete geçit yok." Bu ayrımcı anlayışın siyasal İslamcılarca kabulü halinde İslam'ın demokrasiye açık olduğunu iddia etmek nasıl mümkün olabilir? Zira sistem kendine düşman kabul ettiği kitlelere kendilerini ifade etme özgürlüğü vermeyecektir. Siyasal İslamcıların hayallerini süsleyen yönetim tarzının özgürlüklerden ne kadar uzak olduğunu yine kendi kalemlerinden okuyalım. Akit gazetesi yazarlarından Mustafa Kaplan yazıyor: "Benim hayal dünyamın görüntüsüyle 2017 senesi şöyle boy gösteriyor. Bütün İslam alemindeki rejimler tarumar olmuş. Birkaç tanesi hariç hemen hepsi halifelik sancağı altında tek devlet olmuşlar. Kalan birkaçı da aynı ideal için kaynayıp duruyor. Şeriatı garra her köşeye hakim olmuş. Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayata bakan bütün emirleri eksiksiz tatbik ediliyor. El kesme cezası, hırsızlığı, recm cezası zinayı kökten kaldırmış. Kadınlar zaruret olmadan sokağa çıkmıyor. Çıkanlar da çarşaflarını, peçelerini edeple takıyorlar. Resim ve heykel diye bir şey yok. İnançsızlar sanki yer yarılmış da içine girmişler. Sosyal adalet bütünüyle temin edilmiş. 20 sene önce mangalda kül bırakmayan şeriat düşmanlarının çoğu cehenneme yollanmış. Kalan bir ikisi de camilerin en ön safında yer tutmuş. Hepsinin çocukları İslam mücahidi olmuşlar. Yek vücut olan İslam alemi Hazreti Mehdi'nin riyaseti altında huzura kavuşmuş. Dünyanın öbür yakasını hizaya getirme hazırlıklarına başlamışlar. Hazreti İsa da aynı maksat için çalışıyor. Bu hayaller siyasal İslamcıların kurmayı amaçları sistem hakkında bilgilenmek isteyenlere ışık tutucudur. İnsan haklarını, çağdaşlığı, özgürlüğü yok eden bir sistemin hayalini kuranların buna demokrasiyi alet etmeyi amaçladıkları son derece açıktır. Peygamberden sonraki 4 halifenin seçimini İslam'ın demokrasiye açık bir din olduğu şeklinde yorumlamak ise çok zordur. Zira toplumda temsil edilen görüş ve inançların din odaklı bir seçicilik içinde halkın oyuna sunulması halinde gerçek bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Örneğin bir İslam devletinde birden çok siyasi parti bulunsa bile bu siyasi partilerin hepsinin İslam devleti ilkelerini yaşama geçirmek istemeleri durumunda demokrasiden söz edilemez. İslam'da yönetilenlerin özgür iradeleriyle ehil olan kimseleri yönetici olarak seçmesi ve onlarla hukuki bir sözleşme, biat, akt etmesini ya da işlerin şura ile yürütülmesini demokrasi olarak nitelemek de mümkün değildir. Zira demokrasi farklı düşünce ve inançlara da temsil edilme, seçilme ve yönetme hakkı veren bir sistemdir. Bir İslam devletinde halkı dini esaslara göre yönetmeye talip olan bir partinin yanı sıra din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, laik devlet anlayışına sahip bir siyasi parti de kurulabiliyorsa demokrasiden söz edilebilir. Ancak tüm siyasal rejimler gibi İslam devleti de kendi varlığını korumayı öncelikli hedef olarak alacağından laik, demokratik bir devlet anlayışına izin vermeyi doğal olarak kabul etmeyecektir. Kaldı ki bir demokrasi örneği gibi takdim edilen halife seçimlerinde bu seçime halkın bütünü katılmamıştır. Halifeyi başkentte oturan ileri gelenler seçmiş, biat ise diğer yerleşim merkezlerinden alınmıştır. Dolayısıyla halkın iradesi sandığa yansımamıştır. Öte yandan seçilen halifenin iktidar süresi belirlenmemiş ve halifeler kaydı hayat şartıyla yönetimde kalmışlardır. Hatta hukuki ihlal eden, baskı ve şiddete başvuran halifelerin bile hangi yöntemle azledileceği belli olmadığı için halkın halife ile gelen iktidarı değiştirmesi için kılıca başvurması gerekmiştir. Zaman içinde hilafet saltanatla bütünleşmiş, dini önderlik babadan oğula geçmeye başlamış ve biyoloji kanunları Allah'ın gücünü arkasına alarak ümmeti yönetme hakkını tayin eder olmuştur. Günümüzde ise din devletine alkış tutanların ve iktidar hırslarını Allah'ın gücünü arkalarına alarak tatmine çalışanların bu yönetim erkinin kendilerine hangi kutsal vahiy ile devredildiğini açıklamaları gerekmektedir. Kur'an'ı çağdaş dünyanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir kutsal kitap olarak kabul etmek mümkün müdür? Bazı İslam bilginleri bu konuda büyük gayret içindedirler. Bu gayret öylesine büyüktür ki yapılan Kur'an yorumları adeta yeni bir din yaratmaya eşdeğer hale getirilmektedir. Buna karşı çıkan radikal İslamcı kesim ise dini çarpıtmaya çalışanları ağır bir dille eleştirmektedir. İşte bu keskin eleştirilere bir örnek. Abdurrahman Dilibak: Sizi Allah ve Kur'an ile aldatmasınlar başlıklı yazısında şöyle yazıyor. İslam adına humanist, rasyonalist, pragmatist bir din icat etmek isteyenlere dikkat etmek gerek. Kur'an'daki İslam talebini alkışlıyorum, destekliyorum, övüyorum ama bunu istismar etmek isteyenlere karşı da dikkatli ve duyarlı olmak zorundayız. Kur'an'daki İslam laikleştirilmiş İslam değildir. Kur'an'ı açıp okuyunuz. Kur'an'ın her hükmüne tabiiz. Değil bir ayetini, bir harfini inkar eden dinden çıkar. Kur'an'daki ayetleri günün koşullarına göre yorumlayarak dini çağa uydurma yolundaki gayretlere gösterilen büyük tepki gücünü Kur'an'dan almaktadır. Kur'an'ın Ali İmran suresinin 7. ayeti, Kur'an ayetlerini muhkem, açık anlamlı ve çeşitli anlamlar taşıyan ayetler olarak ikiye ayırmaktadır. Muhkem ayetlerin kitabın anası olduğu belirtildikten sonra yoruma açık, gizli ve çeşitli anlam taşıyan ayetlerin fitne çıkarmak isteyenler tarafından kullanılacağına işaret edilmektedir. Aynı ayet, oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde ileri gidenler, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Aklı selim sahiplerinden başkası düşünüp anlayamaz diyerek bu ayetlerin yorumu ile ilgili sınırlamalar getirmiştir. Kaldı ki En'am suresinin 38 ayeti, biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır diyerek her türlü bilginin Kur'an'da var olduğunu, insanın buna ilave bir bilgi getirmesine gerek olmadığını anlatmaktadır. Diğer bir ifadeyle dinin ana esasları ve insanlık için gerekli tüm bilgiler Kur'an'da mevcuttur. Bu nedenle fitne yaratabilecek yorumlar yapmanın ve Kur'an ayetlerini dinin özüyle çelişkiye düşecek biçimde ilavelerde bulunmanın kapıları kapatılmış, bu tarz yorumlar ise ilim ve akıl dışı ilan edilmiştir. Bu zihinsel şartlandırılma içinde dinin değişik boyutlarda tartışılmasının da önü tıkanarak tek tip düşünme yöntemi empoze edilmiştir. Ancak Kur'an'ın gelişen toplumun her türlü ihtiyacına cevap vermediği yine İslam tarihinde açıkça görülmektedir. Bu konuda ilk ciddi kriz peygamberin ölümünden sonra yaşanmıştır. Kur'an'da halifelerin hangi yolla seçileceğine ilişkin bir hükmün bulunmaması ve peygamberin de bu konuya ilişkin bir vasiyetinin olmaması halife seçiminde uygulanacak yöntem konusunda büyük tereddütler yaratmıştır. Bu tereddütler İslam dünyasındaki siyasal ayrılıkların da temelini atmıştır. Kur'an'ın bu konuda herhangi bir hüküm getirmemesi neden önemlidir? Kur'an yönetme erkinin Allah'a ve onun seçtiklerine ait olduğunu belirlemekte, birlikte peygamberden sonra onun seçtiklerinin hangi esaslara göre tayin edileceğini açıklamamıştır. Ortada bu göreve layık birden fazla adayın olması, her şeyi Kur'an'a göre yapmaya alışan sahabe için önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Medine'de siyasal etkinliği olan iki büyük grubun mevcudiyeti, bunlardan Ensar'ın Medineli Müslümanlar aday olarak Hazreç kabilesinin önde gelenlerinden Sad bin Ubade'yi aday göstermelerine, buna karşılık Mekke'den Medine'ye peygamberlerle göç eden ve ilk Müslümanlar olmak bilinen grubun da kendi içlerinde Ali ve Ebu Bekir'in adaylığı konusunda bölünmelerine yol açmıştır. Seçim şehrin ileri gelenlerince yapılmış, Ebu Bekir halife seçilmiş fakat Ali'nin adaylığı konusunda ısrarcı olanlarla İslam'daki ilk muhalefet hareketinin tohumları atılmıştır. Peygamberin ölümünün hemen ardından ortaya çıkan bu karışıklık, Kur'an'ın daha başlangıçta her konuda düzenleme getiren bir özellik taşımadığını ortaya koymuştur. Yönetme erkini Allah adına kullandığı kabul edilen halifelerin bu göreve hangi yollarla geldikleri ayrı bir araştırma konusudur. Halifelerin seçim usulü, İslam'ın sadece demokrasiyle değil, cumhuriyetle de bağdaşmadığını ortaya koymaktadır. İslami yönetim biçiminin demokrasi ya da cumhuriyetle bağdaşmaması sistemin eleştirilmesine bir sebep teşkil etmez. 7. yüzyılın Arap toplumu için geçerli ve gerekli olan koşulları değerlendirmek 20. yüzyıl insanı için mümkün değildir. Dolayısıyla İslam devletinin demokrasi ve cumhuriyete kapalı oluşu sistemin bir eleştirisi olarak değil, sistemi bugüne taşımak isteyen düşüncenin eleştirisi olarak algılanmalıdır. Halife seçimini cumhuriyet yönetimine eş değer kabul etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü cumhuriyet rejiminde seçim halkın tamamının oylarıyla gerçekleşmekte ve seçilenin yönetimde kalma süresi önceden belirlenmektedir. Diğer bir ifade ile hayat boyu yönetme ilkesi cumhuriyet yönetimi için geçerli olmamaktadır. Halife seçimlerinde ise hem halkın tamamının katılımı bulunmamakta hem de seçilen halife bu görevi ölene kadar yapmak üzere devralmaktadır. Halife seçimlerinden birkaç örnek vermek gerekirse, her halifenin farklı bir yöntemle seçildiği ve seçimdeki liyakatın zaman içinde kılıç gücüne kadar uzandığı görülecektir. Ebu Bekir'i ashab seçmiş, Ömer, Ebu Bekir'in vasiyetiyle seçilmiştir. Halk, Ebu Bekir'in vasiyeti olduğu için fakat kimin seçildiğini bilmeden yeni halifeye biat etmiştir. Osman'ın halife seçiminde izlenen yol ise bambaşkadır. Halife Ömer vasiyet yolu ile bir halife belirlememiş ancak seçilecek halifenin peygamberin öldükten sonra cennete gireceğini müjdelediği aşeri mübeşşeri yani 10 kişi arasından yapılmasını istemiştir. O sırada bu 10 kişiden ikisi vefat etmiş olduğundan bunlar arasında yer alan Ömer de ölüm döşeğinde olduğundan geriye aralarında seçim yapılacak 7 kişi kalmaktaydı. Bu 7 kişiden bir tanesi ise Medine'de bulunmuyordu. O halde ortada 6 halife adayı mevcuttu. Bu 6 aday yine kendi aralarından birini seçeceklerdi. Ancak bu 6 kişinin 3'ü bir kişiyi, 3'ü de diğerini seçerse seçim kilitlenebilirdi. Bu nedenle Ömer, kendi oğlu Abdullah bin Ömer'i halife adayı olmamak, sadece çoğunluk elde edilemezse oy kullanmak şartıyla seçici kurula kattı.